Ayrım 3. Çılgın gibi Suat Derviş. Sayfa 30. 2. Celile'nin benliğinde birdenbire vuku bulan bu büyük değişikliğin mana ve ehemmiyetini anlayabilmek için onu hayatın bütün seyrinde tanımak, beşiğinden bugüne kadar onun nasıl yetiştiğini, nasıl yaşadığını, nasıl inkişaf ettiğini, açılma, gelişme bilmek lazımdı. Hadiseler karşısındaki aklı selametleri, tepki, insanlarla olan münasebetlerindeki hususiyetleri ve ona bugüne kadar karakterini, benliğini vermiş, ona tesir etmiş, onu o yapmış olan muhiti ve hayatının tarzı bilinmedikçe Celile'nin benliğinde birdenbire vuku bulmuş olan bu muazzam değişikliği kavramaya imkan yoktu. Celile, Nişantaşı'ndaki eski bir sadrazam konağında hayata gözlerini açmıştı. Babası, bu sadrazamın torunu olan bir hariciye memuruydu. Annesi, Abdülhamit Nazırlarından Veli Paşa'nın kızı. Celile, hayatının ancak 4-5 senesini bu konakta geçirmişti ve bunun için bu konaktaki hayata ait hatıralarından ancak pembe bir karyola, pembe cibinliğe işlenmiş mavi kuşlar, leylak kokan dantel ve ipekle süslü saçlarının arasında küçük taştan yapılmış bir yıldız parıldayan, yüzünü hiç hatırlayamadığı halde dünyadaki kadınların en güzeli olduğunu bildiği bir kadından, annesinden ibaretti. Daha sonraları da babasını görmüş olduğu için hayali bütün çizgileriyle ve bütün renk ve sesinin ahengiyle hatırasında yaşıyor ve bu eski, çok eski hatıralar arasında kaybolup silinmiyordu. Bu hatıralar içinde o leylak kokan güzel kadının gölgesinin karıştığı hatıralar, hayatının en tatlı ve en mesut hatıralarıydı. Yine hatırlıyordu. Bir gün yatağının içinde "Annemi isterim" diye ağlıyordu. Ve bir ihtiyar kadın ona eğiliyor, "Annen melek oldu, meleklerin yanına gitti" diye cevap veriyordu. Gökyüzüne uçtu. Celile, pembe cibinliğindeki mavi kuşlara gözyaşları arasında bakıyordu. Gökyüzüne uçmak, ona kim anlatmıştı ki? Melekler beyaz kanatlı güzel kadınlardı. Celile, mavi kuşların kanatlarını istiyordu. Annesinin yanına gökyüzüne uçmak için. Ve geceleri rüyalarında hep büyük mavi kanatlarla filizi, açık yeşil bir boşluk içinde, çok ışıklı bir boşlukta uçar dururdu. Annesini görmeden, annesine erişmeden. Bazen bu boşluğun ötesinde bir yıldız parlardı. Annesinin saçları arasındaki taştan yıldız olmalı. Kanatlarını çırpar, ona doğru hızlanırdı ve etrafında leylak kokusu duyardı. Uyandığı zaman sarı ipek saçlarının dağıldığı, yastık ve gözleri ve yüzü nemli olurdu. Küçük Celile büyük bir ıstırap içindeydi. Kimse onun bu ıstırabını bilmezdi. Leylak kokusu hasreti ve yıldız. Annesiyle babasının münasebetlerindeki samimiyeti ve onlar birlikte oldukları zaman, küçük olduğu için onlar öldükten sonra aldığı terbiye icabı, onların mahremiyetlerine tecessüsle, merakla sokulmanın onların hatırasına bir hürmetsizlik olacağını düşündüğünden hiç öğrenmemişti. Yalnız bildiği şey, annesinin ölümünden çok kısa bir zaman sonra, bir sene belki geçmeden babasının bir başka kadınla evlenmiş olmasıydı. Babası evlenince annesinin annesi damadından çocuğun kendisine verilmesini istemişti. Ve sebep olarak da henüz pek küçük olduğunu ve belki de üvey ana elinde biraz hırpalanması ihtimali bulunduğunu söylemişti. Celile'nin babası da çocuğun öz büyük annesi yanında, bir üvey anne yanından daha fazla muhabbet göreceğini düşünmüş olacaktı ki kızını büyük annesinin yanına vermekte tereddüt göstermemişti. Anadolu sahilindeki pencereleri kafesli, ahşap, kocaman yalı, Celile'nin çocukluğunun matemli bir sessizlik içinde geçtiği uçsuz bucaksız ve esrarengiz bir alemdi. Bu yalının sağ kanadında artık tütmeyen ocakların üstünde leylekler yuva yapmıştı ve dalgalar kayıkhanenin içine dolup boşaldıkça yalının metruk odalarında, geniş salonlarında bir salıncak ipinin aynı tempo ile gidip gelişinde duyulan garip bir inilti, mütemadi bir şikayet sesi duyuluyordu. Rıhtımdaki mermer merdiven ilk kata kadar yosunlanmıştı. Yalının denize bakan cephesi yere kadar midye tutuyordu. Eskiden çok muntazam olan bahçesinde şimdi baharları ve yazları güller, hanım elleri, akasya ve leylak ağaçları birbirleriyle rekabet eden bir cömertlikle birbirine katılarak çiçek açardı. Sokağın öte tarafındaki bütün sırtı kaplayan koru şimdi balta girmemiş bir ormanın küçük bir numunesiydi. İşte bu dekor Celle'nin akransız çocukluğunun dekoruydu. O, bu hava içinde dünyayı görmeye ve gördüğünü anlamaya başlamıştı. Bu dekor içinde burada kendisinden başka yaşayan daha birkaç kişi vardı. Bunlar büyük annesi Nazik Ter ve Nurser Kalfalar, Velittin Paşa'nın kahyası Seyfullah Efendi ve ihtiyar aşçıbaşı Hakkı Ağa'ydı. Bir de kordaki küçük bahçıvan kulübesinde ihtiyar bahçıvan karısıyla ve iki kız çocuğuyla oturuyordu. Artık senelerden beri yalının bahçesiyle meşgul olmuyordu. Senelerdir başka bahçe ve bağlarda gündeliğe gidiyordu. Eski emektar olduğu için ona orada oturmaya müsaade veriyorlardı. O kadar. Karısı da arada bir çamaşır yıkamak ve büyük temizlik yapmak için yalıya gelirdi. Büyük annesi bir saraylıydı. İsmi Çeşmi Ahu'ydu. Celile onu hatırladığı zamanlarda henüz güzel yüzü, taravetini, tazelik kaybetmemişti. Uzun boylu, geniş omuzlu, ince belli bir Çerkes kadındı. Çehresi beyaz, içinde fıstıki benekler kıvıldaşan sarı gözleri badem gibi çekikti. Ve sanki göz kapakları ağırmış gibi hiçbir zaman tamamıyla açılmazdı. Ve kumral kaşlarının ucu şakaklarına yaklaştıkça yukarı doğru yükselir, gözleri gurur ifade eden bakışlarına uygun bir mana alırdı. Evin içinde ve tek başına yaşadığı halde her zaman büyük bir itinayla ve yaşına uygun şekilde giyinirdi. Başına hotoz biçiminde bağladığı koyu renk kreplerin etrafında en ince oyalar bulunurdu. Ve bu kreplerin üzerine en ince Bursa ipeğinden beyaz bir namaz bezi atar ve bu namaz bezi onun saçlarını tamamıyla örterek güzel ve uzun boynunun etrafına dolanırdı. Celile bu çehreyi daha uzun seneler hep aynı ifade, aynı sakin çizgiler ve aynı mağrur bakışla görmüştü. Ölüm yatağına kadar, ölüm yatağında en büyük acılarla çırpınan ihtiyar kadının yüzünde hiçbir zaman bu gururu, nikabı, peçe kalkmamıştı. Çeşmi Ahu hanımefendinin hiç kimse hayatta ne çektiğini, nelerle karşılaştığını bilememişti. Hünkâr hemşiresinin sarayında parmakla gösterilecek kadar güzel olan bu kızı hünkâr görünce beğenmiş ve onu çırak çıkarıp çok kıymetli bir nazır olan Velittin Paşa ile kendi evlendirmişti. Mini mini bir bebekken saraydan nazır konağına gelin giden genç kadın gayet şımarık ve tasasız bir hayat geçirirken günün birinde paşasının artık nezarete gitmediğini görmüştü. Paşa hatta konakta da kalmak istememişti. Beraberce yalıya çekilmişlerdi. Yalnız yazın birkaç ayını geçirdikleri bu yalı birdenbire onların yazlarını ve kışlarını geçirdikleri bir ikametgah oluvermişti. Çeşmi Ahu hanımefendi paşasına hiçbir şey sormamıştı. Fakat yalıya kaçtıkları gün Nişantaşı'ndaki konağın camlarının nümayiş, gösteriş yapan bir halk kalabalığı tarafından kırıldığını öğrenmesiyle ağızdan ağıza dolaşan ve hatta paşanın katibi Nazmi Bey'e bile yalıya, paşaya ve padişaha küfredip işini terk edecek cesareti veren şeyin ne olduğunu Çeşmi Ahu hanımefendi de anlamıştı. Birkaç gün, hatta birkaç ay şirket vapurunun kaptanı, vapuru bilhassa yalının yakınına getirmiş ve halkın bu yalıya karşı "Kahrolsun müstebitler, despot!" diye bağırmalarına, yuha çekmelerine yardım etmişti. İşte bu günler ve bu aylar Velittin Paşa yalısının en müthiş günleri ve aylarıydı. Paşa deniz tarafında oturulmasını men etmişti. Yalının deniz cephesi bomboştu. Fakat koyda müthiş bir aksi seda yankı vardı ve halkın küfürleri dağlara çarparak geri dönüyor ve yalının bahçeye nazır pencerelerini titretiyordu. Çeşmi Ahu hanımefendi sanki hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey işitmiyor gibi sakindi. Paşa'ya tek sual sormuyor, yalıdaki genç halayıkların birer birer yalıyı terk etmek arzusunu izhar etmesini açığa çıkarmak, göstermek, katibinin küfürler ederek fırlayıp gidişini, oğlu Hüsamettin'in Husisi hocalarının artık yalıya uğramayışlarını sanki fark etmiyordu. Hiçbir zaman büyük bir sevinç manası taşımamış ve hiçbir zaman hiçbir can sıkıntısı aksettirmemiş olan çehresi sakin ve düz hatlarını muhafaza ediyordu. Gözleri esasen ağır göz kapaklarıyla biraz örtülü gibiyken şimdi içlerinin rengi de daha koyulaşmış gibiydi. 31 Mart vakasına ismi karışmış olan Velittin Paşa, hareket ordusu İstanbul'a girdiği gün füccetten birdenbire ölmüştü. Bu ani acı Çeşmi Ahu hanımefendinin çehresini korkunç derecede soldurmuş, avurtlarını çökertmiş olabilirdi. Fakat o gözyaşlarını çocuklarına dahi göstermemişti ve kimse bu kadının bu matemle ne kadar sarsılmış olduğunu anlamamıştı. Velittin Paşa'nın ölümü Çeşmi Ahu hanımefendi için hayatın bütün müşkülleriyle karşı karşıya kalmak demekti. Ve bunun ne olduğunu takdir etmek için Çeşmi Ahu hanımefendinin paşanın ölümüne kadar bütün bu nevi şeylerden ne kadar uzak yaşamış olduğunu bilmek lazımdı. O sarayda henüz Çeşmi Ahu kalfayken arkadaşlarının yanında bir gün çırak çıkmak istediğini söylemişti. O zaman diğer saraylılar ona "Aa kız, deli misin?" demişlerdi. "Şehirde sen ne yaparsın? Şehirlilerin evinde neler yaşanılır? Sıkıntı çekilmez mi? Bunu hiç düşünmüyor musun?" diye sormuşlardı. O zaman Çeşmi Ahu ince kaşlarını kaldıran bir hareketle başını arkaya atıp onları şöyle bir süzmüş, "Ben de dışarıda zenginlik istemiyorum ya," demişti. "En fakir şehirli bile günde evine bir koyun olsun getirmez mi? Aç kalacak değilim ya." Saraydayken şehirdeki hayat hakkında bu kadar malumatı olan bu kadıncağız, şehirde hayat hakkında daha derin ve etraflı malumat edinecek fırsat bulamamıştı. Büyük konakların bütün hanımefendileri gibi o da her zaman evinde ikram gören, izaz edilen, saygı gösterilen, ağırlanan bir misafir gibi yaşamıştı. Katip, vekil harç, aşçıbaşı, kahya kadın, Velittin Paşa ailesinin hayatını tanzim eden her şey hakkında kararlı alan, hükümler veren onlardı. Halbuki paşanın ölümüyle saraylı hanım yalnız kaldığı zaman artık etrafında ona nasihat verecek Seyfullah Efendi'den başka kimsesi kalmamıştı. Ve Seyfullah Efendi bu vaziyetten azami surette istifadeye hazırlanıyordu. Çünkü herkes bu yalıyı terk etmişti. Hatta Hariciye'deki bugünkü vaziyetini kayınpederine medyun borçlu olan damat Fazıl Bey bile kayınvalidesi Çeşmi Ahu hanımefendinin semtine uğramıyor, annesini ziyarete giden karısına her ziyaretten sonra ademi memnuniyetini, memnuniyetsizliğini hem de oldukça sert cümlelerle göstermekten çekinmiyordu. Fakat Seyfullah Efendi bu kimsesiz kadının hamisi ve eli ayağı rolünü oynamaya tam hazırlanırken karşısına yenilmez bir rakip çıktı. Bu Velittin Paşa'nın sarrafı Mardirosyon Efendi'ydi. Mardirosyon Efendi paşanın daha cenazesi kalkmadan kimsenin semtine uğramadığı bu yalıya uğramıştı. Ve hareme haber yollayarak hanımefendinin üzülmemesini, Veli Nimet'inin cenazesiyle meşgul olacağını bildirmişti. Çeşmi Ahu hanımefendi damadının dahi hazır bulunmaktan ürktüğü bu cenaze merasiminde Ermeni sarrafın gösterdiği bu alaka ve hizmetlere o kadar minnettar kalmıştı ki bundan sonra körü körüne ona emniyet beslemiş ve Velittin Paşa'dan kendisine kalan miras Mardirasyon Efendi'nin avuçları içinde eriyip gitmişti. Velittin Paşa çocuklarının ileride annelerine karşı bir tavır takınmamalarını temin etmek için daha hayattayken bütün mallarını karısının üzerine yazdırmıştı. Esasen bu mallar Nişantaşı'nda hantal bir konak ve Boğaz'daki bu 40 odalı yalı ve bazı tahviller ve nakit para ve mücevherden ibaretti. Gayret müsrif bir insan olan Velittin Paşa, ihsanların, bağış ve irtikapların rüşvet alma ardı arkası kesilmeyecek zannetmiş ve eline geçen her parayı sonuna kadar yiyip eritmeden rahat etmemişti. Umumi bir harpten evvelki senelerde Mardirasyon Efendi tahvilleri bitirmekle iktifa etmişti, yetinmişti. Birkaç değerli mücevher de bu kağıtlarla beraber gitmişti. Bu, şüphesiz ki Velittin Paşa'nın karısının malik olduğu en kıymetli parçalardı. Tek taş, yüzük ve küpeler. Mardirasyon Efendi ne söylerse saraylı hanımefendi kabul ediyordu. Ona itimat etmemek hakikaten bayağılık olurdu. Paşa'nın yegane dostuydu. Şimdi de yalıya gidip gelen yegane ziyaretçi yine oydu. Pembe yüzlü bir adamdı. Beyaz kaşları, kalın ve beyaz bıyıkları gür ve düşüktü. Bir kadın eli gibi tombul ve beyaz olan ellerinin bir parmağında kocaman zümrüt bir yüzük taşırdı. Ve yalıya geldiği zaman işlerden ikinci planda bir meseleymiş gibi konuşurdu. Asıl gayesi saraylı hanımefendi ile paşanın hatıralarından bahsetmekmiş gibi davranırdı. Onun geldiği haber verilince saraylı hanımefendi üstüne beyaz Bağdat maşlahı alır, beyaz örtüsünü boynunun etrafında biraz daha sıkardı ve gider onu salonda bulurdu. Mardirasyon Efendi çok hürmetkar bir temennayla onu karşılar, koltukta karşılıklı otururlardı. Nazikler kalfa altın zarflar içinde kahve getirirdi ve kafesleri inik bloş salonda Mardirasyon Efendi Velittin Paşa'ya ait bir hatıra anlatmaya başlardı. Saraylı hanımefendi yüzünde hep aynı manayla orada oturur ve onu dinlerdi. Yüzünün çizgileri ne kadar kötü olsa da Mardirasyon Efendi zeki bir adamdı. Onun bu bahisten çok hoşlandığını anlıyordu. Evet, Mardirasyon Efendi'ye karşı Çeşmahu hanımefendinin büyük bir itimadı vardı. O, yalnız paşanın cenazesini kaldırmakla kalmamış, Rumeli Hisarı'ndaki aile mezarlığında yüksek ve büyük bir abideyi andıran mezarı da o yaptırmıştı. Şimdi de Velittin Paşa'nın oğlu ve saraylı hanımefendinin göz bebeği olan Hüsamettin'in tahsiliyle de alakadar oluyordu. Sanki bir akrabaymış gibi onun istikbalinden bahsediyordu. Muhakkak ki ailesine layık bir insan olarak yetişecekti. Galatasaray mektebini bitirdikten sonra Fransa'ya gidecekti. Mardirasyon Efendi mektep taksitleri geldiği zaman hanımefendiye uğramadan cebinden bunları ödüyordu. Sonra gelir hanımefendiden birkaç taksit tutarını alabilmek için bir iki şimendifer kağıdı veyahut başka kağıt satmasına müsaade isterdi. O bu işleri belki de saraylı hanımefendiye danışmadan yapardı. Fakat her zaman bu müsaadeyi alacağından emin olduğu için böyle yapmasında da bir mahsur yoktu. Ve bütün bu hareketler evinin dışındaki hayatla hiçbir alakası olmayan saraylı hanımefendinin yıllarca minnet duyacağı hizmetlerdi. Şüphesiz ki Çeşmeahu hanımefendiye hayatta en ağır gelen darbe, oğlunun umumi harpte ihtiyat zabiti olarak gittiği Çanakkale'den bir daha dönmeyişi olmuştu. Hatta cesedi bile bulunamamıştı. Öteki tarafta kalmış veyahut tanınmayacak kadar parçalanmış olmalıydı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.